İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Erkan Hocam ve Akın Hocamla birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş aleyküm selam. Evet, buyurun.
Estağfurullah. Evet hocam.
Şimdi bu hücre içinde proteinin bir mucize olduğunu çok detaylı bir şekilde gördük. Her aşamasıyla bilgisinin kodlanması, o bilgiden üretim yapılması, üretimden sonra doğru bir şekilde çalışabilmesi için üç boyutlu yapısına kavuşturulması ki bunlar için de proteinlere ihtiyaç var. Buralarda proteinin başka proteinlere ihtiyaç olduğunu gördük. Dolayısıyla hücrede bir bütünlük söz konusu. Tek tek kademe kademe gelişemiyor. Bir bütün şekilde Allah yaratmış. Bunun dışında böyle binlerce protein var ama hücrede bu proteinler farklı farklı yerlerde kullanılıyor. Bunun için de özel taşıma sistemleri kullanılmış. Yani günümüzde var işte kargo firmaları. İşte bir yerden başlıyor. Gerekirse uçakla, gerekirse işte arabayla, sonra elle taşınarak en son varacağı yere kadar getiriliyor. Hücrede de benzer bir durum var. Hücrenin boyutlarında bir molekül, protein molekülü çok ufak hücrenin boyutlarını düşündüğümüzde. Dolayısıyla bunun görev yerine iletilmesi gerekiyor. Protein görev yerine gelirken rastgele gelmiyor. Yani tesadüf hiçbir yerde söz konusu değil. Hücrenin içinde hiç öyle değil. Orada taşıyıcı proteinler görevli. Taşıyıcı proteinler üretilen proteinleri alıp işte zarda görevliyse zara, işte hücre içindeki enerji santrallerinde görevliyse enerji santrallerine, hücrenin çekirdeğin içinde görevliyse çekirdeğe götürülüyor. Bunun için hem bir adres sistemi var, hem de bu adres sistemini anlayıp ona uygun bir şekilde proteinleri yerlerine götüren sistemler var. Dolayısıyla hayat bir bütün halinde yaratılmış. Allah böyle takdir etmiş. Çünkü mesela evrimsel sadece aminoz düzeyinde tartışmalar yapabiliyor. Meşhur Miller deneyi ki orada da yanlış atmosfer şartları ve kontrollü deney düzenekleriyle bunu yapıyorlar.
Sahte bir düzenekle yapıyorlar.
Sahte yani yapamadıklarını gösteriyor. Kontrollü ne demek? Bir bilinç yani amaçla yapıyorlar. O zamanki şartlara uymayan bir durum. Hani biz onlara aminositleri hazır da versek önlerinde çok büyük engeller var. Aminositlerin birleştirilmesi, ondan sonra bunların katlanması kesinlikle daha onların daha yaklaşamadıkları konular. İnşallah.
Bir de hocamın söylediği şey de şimdi çok önemli bir konu da burada çok net bir şuur var. Evet. Yani öyle bir sistemden bahsediyoruz ki bir adres var. Bir kere o gidilecek adresleri bilmesi lazım. Yani bilmesi lazım dediğimiz şeyler normal cansız maddeler.
Evet.
Yani biz oradaki proteinlerden bahsediyoruz. Şimdi onun gideceği adresi geldiği zaman onu okuyacak. Karşısında da o adresi o bilgiyi ondan alacak.
Evet.
Yine cansız ve şuursuz bir
evet, maşallah.
Bir şeyden bahsediyoruz. O da onu anlayacak. Sonra da o yolları bilecek. Yani o protein diyelim beyne gitmesi gerekiyor. İşte kalbe gitmesi gerekiyor. Veya işte savunma mekanizması içinde kullanılacak. Bunun nerede olduğunu bilecek. Ve alıp o götürüp o proteini oraya yerine teslim edecek. Yani burada zaten her an işleyen bir şuur var. Yani Yüce Allah sadece hani yaratıp bırakmış değil. Her an yaratmaya devam ediyor.
İnşallah.
Allah oradaki bütün moleküllere tek tek o yaptıkları şeyi her an ilham ediyor. Yoksa yani çünkü bunu inkar eden birisi şunu kabul etmiş oluyor. Oradaki her bir hücrenin, içindeki her bir proteinin tek tek çok sonsuz bir aklı, sonsuz bir şuuru, bir kere çok kanaatkar bir yapısı, süper uyumlu bir durumu, birbiriyle hiç kargaşaya girmiyor, kavga etmiyor, bir anlaşmazlık yok, bunu ben niye oraya götürüyorum demiyor. Yani kısa yolu tercih edeceğim demiyor. Hepsi görevini biliyor ve o görevi yerine getiriyor. Yani bunu Allah yarattı demeyen haşa, o zaman bütün bunların hepsi öyle sonsuz bir akla ve şuura sahiptir diyor. Akıl almaz bir şey iddia etmiş oluyorlar.
Evet. Şimdi proteinlerin doğru adrese gitmesi için posta kodu sistemi var. Bu çok acayip bir şey. Evet. Şimdi posta kodu sistemi derken yani oraya bir rakam yazılmıyor tabii. Ama yani daha önce de göstermiştik. Bakın onun üzerinde anlatalım şöyle. Bir ek ekleniyor. Burada görüldüğü gibi bakın bir saniye büyüterek bakalım. Burada bakın protein üretilirken 80 amino asitlik bir bölüm ekleniyor. Bu bir posta kodu. Ve her proteine göre ayrı posta kodu var tabii ki. Yani gidecekleri yer farklı olduğu için birbirinden. Şimdi bunu düşünecek olursak bakın proteinin şifresi DNA'da kodlanmış olarak var. Bu şifre üzerinden üretiliyor. Bu posta kodunun da aynı şekilde DNA'da var kodu. O da ona göre ekleniyor. Fakat bir akıl olması gerekiyor ki bu protein nereye gidecek, nereye gitmesi gerekiyor bunu bilecek. Ona uygun posta kodu üretecek. Yani şöyle mesela biz bir zarf adres yazıyoruz değil mi? Üzerine posta kodunu bakmak için mesela bilgisayarı kullanabiliyoruz. Belirli semtlerin posta kodları var. Giriyoruz, bakıyoruz. Bu bize neyi gösterir? Bu sistemin tek bir akıl tarafından meydana getirildiğini değil mi? Yani posta kodu tesadüfen meydana geldi. İşte adres de tesadüfen meydana geldi. Sonra ikisi birbirine eklendi. Bir gibi zırva olmaz yani. Çok açıktır tam ki değil mi? Yani. Adrese göre posta kodu üretirsiniz siz. Her adrese göre farklı posta kodu üretirsiniz. O posta kodu özür dilerim. O adresi gösterir. E şimdi burada da bu protein ve bu posta kodu aynı akıl tarafından meydana getirilmemiş mi? Yani yaratılmamış mı? Değil mi? Çok açık bir şekilde belli değil mi bu? İkisi DNA'ya kodlanmış olarak var. Ama bu proteinin de hangi yere gitmesini gerektiğini biliyor aynı akıl. Yani dolayısıyla gideceği yeri, DNA'yı, proteini ve posta kodunu yaratan aynı sonsuz akıl. Allah'ın aklı. İnşallah. Bakın her aşamada bilim bizi Allah'ın sonsuz aklına ve sonsuz yaratma gücüne götürüyor. Yani çok açık bir şekilde değil mi?
Maşallah.
Ki daha detaya indikçe daha da yani... Evet.
İnşallah. Estağfurullah. Hayır bir de bu çok zor bir iş. Yani bu dağıtım işi çok zor bir şey. Yani işi o tip işi olan veya bu tip bir şeyi hayatında bir kere yapmış birisi bile bunu çok net bilir. Yani ben mesela bazen şahit oluyorum. Bir şey oluyor. Bir ürün dağıtırken fazla değil. 40-50 tane ayrı adrese girecek oluyor. Ve her birinin de sayıları farklı oluyor. Yani bunu birkaç kişi birkaç saatte yapabiliyor. Ve hemen hemen her seferinde hata çıkıyor. Yani orada onu yapan İnsanlar hata yapmasa kargo şirketinde hata çıkabiliyor. Kargo şirketi doğru adreslere götürse gittiği adreste değişiklik olmuş olabiliyor. En baştan size gelen adres bilgisinden şuralara dağıtın diye gelen listede unutulan, atlanan, yanlış olan. Ve bu bahsettiğim de yani 40-50 tane şeyin 40-50 tane farklı adrese dağıtılması bu kadar basit bir şey. Bunu insan aklıyla yapamıyor. Bilgisayar sistemlerinde hatalar oluyor bilmem ne oluyor. Yani düşün ki burada bahsettiğimiz bir de hani böyle bir tane protein çıkıyor. İşte bir yere gidiyor hani anlatırken belki öyle algılanabilir. Bu da hani saniyeler mertebesinde milyonlarca işlem gerçekleşiyor.
Bir dakika rakamı düzelteyim ben.
Ben yani bakın, evet yani bakın, doğrusunu
söylemiş ama. Sücrede saniyede 2000 protein üretiliyor bakın. Evet, her saniye düşün. 2000 yeni protein geliyor. Bunlar dağıtım yerlerine gidiyor değil mi?
Bir hücrede.
Bir hücrede. 100 trilyon hücre ne kadar yapar bu? 200 katrilyon. Yon. Bakın 200 katrilyon.
Evet,
bir kere böyle bir posta sistemi var mı dünyada?
Yok,
yani katrilyon 200 katrilyon demek bakın dünyadaki bütün kıtaları ve okyanusları her tarafı kaplardı mektuplar.
Tabii.
Yani insan yaşayamazdı zaten tabii, hayat tabii. olmazdı. Öyle bir sistemden bahsediyoruz.
Öyle milyonluk bir hareket
evet,
yok.
Yani. Hata olmuyor burada işte. Yani bu çok önemli bir konu çünkü. Böyle ki bakın gideceği yer mesela burada gösterildiği gibi bir endoplazmik retikulum diye bir yapı var hücrenin içerisinde. Burada proteinleri son hali veriliyor. Mesela bakın protein burada düz olarak giriyor içerisine. Üçe katlama işlemi burada gerçekleştiriyor. Bu bazen hücrenin dışına çıkacak bir protein oluyor. Mesela hormonlar bu tip proteinler değil mi? İnsülin yapılıyor ama hücrenin dışına gönderiliyor. Şimdi bu buradan çok özel şekli veriliyor. Üçe katlanıyor. Doğru adresten çıkıyor bu alıyor paketleniyor. Özel taşıyıcı proteinler var. Bunu hücrenin zarına götürüyorlar.
Evet.
O zarında alınıyor kan dolaşımına veriliyor. Kan dolaşımından gidiyor, gittiği yerdeki bütün vücut hücrelerinde insülin reseptörleri var. Mesela bir kas hücresine gidiyor, şekerin alımını kolaylaştıracak orada. Orada alıcıları var onun çok özel. O alıcılara bağlanıyor. Orada da birçok kimyasal reaksiyon meydana geliyor. Belirli kanallar açılıyor, hücre, glikoz hücrenin içerisine giriyor, onun metabolizması var. Yani o kadar çok sayıda böyle katmerli işlemler var ki. Bunları da yani bırakın tesadüfü, çok üstün bir yaratılış var. Yani her aşamada... Allah'ın varlığıyla karşılaşıyoruz inşallah.
Şimdi burada mesela endoplazmik retikulum diyoruz. Tam anlaşılmayabilir. Bu şuna benziyor. Mesela fabrikalar var. Fabrikalarda da üretim bantları oluyor. Üretim bantlarından geçtikçe ürünler farklı farklı işlemlere tabi tutuluyor. İşte bir sürü robot çalışıyor o sırada. Onlara değil bir şey ekliyor, şeklini değiştiriyor, ambalaj ekliyor, ambalajın şeklini değiştiriyor. Sayısız işlemden geçiriliyor. İşte bu endoplazmik retikulumun bir görevi de bu. Sayısız işlemden geçiriliyor proteinler. Yani ribozomlarda yani üretim fabrikalarında üretildikten sonra oradaki haliyle bırakılmıyor. Bunun hücrede kendine özgü görevlerini yapabilmesi için çok sayıda işlemden geçiliyor. Örneğin yani şu ana kadar tespit edilen 1150 çeşit enzim var bu işlerden sorumlu. 1150 farklı işten geçiliyor. Dolayısıyla orada müthiş bir üretim bandı var. Ayrıca şekil de veriliyor orada. Hatta bilim adamları şöyle deneyler yapıyorlar. Proteinlerin adres kısımlarını değiştiriyorlar. Başka protein, bilinen proteinlerin adres kısımlarını ekliyorlar. Mesela normalde hücre zarına gidecek olan protein etiketi değiştiği için hücrenin çekirdeğine gidiyor. Bu yolda bütün o sistemin mükemmel bir şekilde çalıştığını ispat ediyorlar. Detayına girdiğinde daha da bir mükemmellik var. Şimdi biz burada üretimin yapıldıktan sonra doğru yerine ulaşmasını anlattık. Ama protein mesela hücre zarında görevliyken oraya düzgün de yerleştirilmesi lazım. Şimdi bir protein şeklini düşündüğümüzde yönü çok farklı olur. Yani 360 derece içinde ve 3 boyutta her eksende yaptığı hareket çok sayıda konumlandırma söz konusu. Ama bunların bir tanesi düzgün çalışır. Çünkü mesela bir kanal olacak, o bir kapı görevi olacak diyelim proteinin. O kapı görevini doğru şekilde yerleşsin ki zara ancak o şekilde yapabilir. Şunu tespit ettiler, proteinler zarda katlamalı olarak gidiyor. Mesela zarı turluyorlar. İlk önce bir gidiyor, turluyor, sonra geri dönüyor. Zarı tekrar turluyor, geri dönüyor. Bu tıpkı şeye benziyor. Dikiş dikerken iğneli kumaştan delersiniz, geri geçirirsiniz, sonra alttan geri geçirirsiniz. O sistemle benzer bir mantık da var. Ama bunun yapılabilmesi için zarda o proteinin tutturulması gerekiyor oraya. Şu tespit edildi. Proteinde özel amino asit dizileri var. Bu amino asit dizileriyle uyumlu bölgeler var zarda. Yani aynı işte etikete benzer bir şekilde işaret dizileri var. Bu işaret dizileri işte zardan geç anlamında. Ondan sonra diğer zardan çık anlamında. Sonra tekrar geri dön yukarı çık anlamında.
İşaret levhaları
var. Bu sayede düzgün bir şekilde yerleşebiliyor. Yani sadece ulaşması söz konusu değil, ulaşması için gereken bir posta etiketi söz konusu değil. Bunun üzerine yerleşmesi için de işaret dizileri var. Yani her aşamasıyla Allah'ın üstün aklının tecellisi gözüküyor.
Yani yol gösteriyorlar. Evet. Bu sistem tabii. Daha da kompleksi beyinde de var. Şimdi beyinde 100 milyar sinir hücresi var. 100 trilyon bağlantı yapıyor değil mi? Şimdi bunun 100 milyar hücrenin bağlantının alternatif sayısını düşünsek biz değil mi? Yani şu anda hesap edemeyeceğimiz evet, yani bir astronomik sayı çıkar. Yani
100 sayı trilyon çok üstünde
zaten evet, değil mi? Yani böyle sıfırların adedini sayamayız yani şu anda. Fakat hep doğru oluyor. Yani şu anlama geliyor doğru oluyor. Mesela gözümüzden çıkan sinirler var. Daima görme merkezine gidiyor. Üstelik çaprazlaşarak gidiyorlar. Şimdi çapraz yapan bir şey de şöyle düşünelim çaprazda. Kaç tane alternatif olur? Bir böyle olur, değil mi? Bir karşı taraf olur, bir de böyle olur. Değil mi? Üç tane alternatif var diyelim. Mutlaka doğru yere doğru zamanda gidiyor. Çünkü dışta olanlar bu yolu takip ediyorlar, içte olanlar karşı tarafa gidiyorlar. Bölüm olarak böyle çaprazlaşıyor. Yani burada üç alternatiften doğruyu seçiyor ki 120 milyon tane sinir lifi yola çıkıyor burada. Şimdi bu şunu tespit ediyorlar. Yolun üzerinde yol gösterici polis vazifesi gören protein yapısında moleküller var. Çünkü kapkaranlık bir ortamda bakın düşünün. Evet. 100 trilyon bağlantı demek şu kadarcık bir hacimde. Değil mi? 1400 gram ağırlığı var beynin. Yaklaşık da şu kadarlık bir yapısı var. Bakın bunun içerisinde 100 trilyonluk bağlantı sayısı var. Ve en ufak bir yanlışlık yok. Şöyle oluyormuş. Belirli moleküller yolun üzerinde duruyorlar. Şimdi sinirler uzamaya başlıyor. O yolu tarif ediyor, o yolu izliyor, polislerin bulunduğu rotayı izliyor. Fakat aynı zamanda giderken de yandaşı olan sinirleri sırtına alıyormuş böyle. Mesela bir tanesi gidiyor ya, başkaları da onun sırtında ama gitmesi gerekenler, aynı yere gitmesi gerekenler onun sırtında onunla birlikte yol alıyorlar ve doğru yeri buluyorlar. Şimdi bakın burada da yani değil mi? Çok üstün bir yaratılış mucizesi var. O protein DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın 100 trilyon... sinirin lifine yol kaybettirmiyor asla ve kapkaranlık bir ortam ve bunların şuuru yok. Orada... Yani mesela kulak hücresinin sinirleri gidip gözle birleşmiyor. Kısa devre olur. İptal
karışır olurdu. Her şey karışır.
Mesela bilgisayar oluştururken değil mi? Mühendisler son derece titiz bir şekilde, bunu herkes yapamaz. Yani bilgisayar mühendisleri var, özel eğitim görmüş değil mi? Bağlantıları böyle tek tek mikroskopik bağlantıları, değil mi? Çipleri, şunları bunları birleştiriyorlar birbiriyle. Ki bilgisayar beynin yanında o kadar basit bir yapısı var ki, bakın 100 trilyon bağlantıdan söz ediyoruz. Yani mikroskopik böyle, mikroskopla görebildiğiniz ve en ufak bir hata yok.
Bir alem var orada yani. Evet. Hakikaten öyle ve hani Allah alemlerin Rabbi. Oradaki İnşallah. Bütün her şeyi en ince ayrıntısına kadar düzene koymuş. Mesela bazı şeyler var. İnsan söylerken söyleyip geçiyor da gerçekten üstünde derin düşünmek lazım. Mesela ben onu gözü anlatırken hep o kısmında böyle hani onu durup düşünmek geliyor içimden. Mesela hani retinadan bahsediyoruz ya. Retina dediğimiz şey üzerine düşen ışığı elektrik sinyaline çeviriyor. Yani bu söylenen şey çok acayip bir şey yani. Çünkü bahsettiğimiz normal küçücük bir et parçası ve yaptığı işlem orada bir takım kimyasal reaksiyonlarla ışık bambaşka bir şey. Onu anlamlı elektrik sinyallerine çeviriyor. Yani bir görüntünün ışığı onun üzerine düştüğünde o beyin hücrelerine bir elektrik sinyali olarak bunu aktarıyor. O sinirlerin onu ulaştırdığı noktada da yine kapkaranlık beynin içinde bir et parçasına, proteinden ve lipitten, yağdan oluşan minnacık bir et parçasına elektrik sinyali gidiyor. Ve biz bu üç boyutlu rengarenk mükemmel görüntüyü görüyoruz. Yani bunu zaten yani burada ne evrimi, ne tesadüfü, ne şeyi yani şaka gibi yani öyle bir şey olabilir mi? Yani kapkaranlık bir yerde üç boyutlu görüntü nasıl oluşur? Yani bir kere bu zaten çok büyük bir mucize. Bir de bunun için yaratılan sebep, sebep de ayrı bir mucize. Yani insan öyle bir şeyi bir tek bunu görse, yani bu resmen burada büyük bir harika yaratılıyor her an hem de. Işık, ışığı et parçası nereden anlayacak? Üstüne ışık düşen bir et parçası en fazla onu yansıtır
diye, bilmem ne olur. Hücre görüyor diyelim. Şimdi hücrenin neresi görüyor? Neresi yani, görüyor zarı mı yani? Görüyor, çekirdeği mi görüyor? DNA'sı mı görüyor değil mi böyle? Değil mi?
Tabii.
Bu hangisinin bilini, bilinç neredeymiş? Ki hepsi atomlardan yapılı. Yani olayın zaten bir mantığı olmadığı çok belli.
Tabii inşallah.
Demek ki içeride gören i̇nşallah. Bir göz var. O da maddenin dışında yani madde, çünkü madde göremeyeceğine göre değil mi? Atomlar göremeyeceğine göre, atomun bilinci olmadığına göre, ki biraz önce filmini de gösterdik. Yani söylüyorlar zaten atom baktığın zaman kuarklara iniyorsun yok diyorlar yok, yani evet, böyle. O tabii. Bakan varsa diyorlar var madde. Bakan yoksa, bir bilinç yoksa madde de yok anlamında. Yani dışarıda madde var ama biz aslında ulaşamıyoruz tabii de doğrusu. Bir ruh olduğu zaten bakın bilimsel olarak da ortaya çıkıyor. Tabii Allah söylediği için biliyoruz biz ruhundan üfürdüğünü. O da algılarımızla muhatap olduğumuz ortaya çıkıyor. Zaten yani bakın şu bu bilimsel mucizeleri de konuştuğumuzda bizi mutlaka bilim o noktaya getiriyor. Çünkü hani beyindeki işte işi düşündüğümüzde değil mi? Ben hep düşünürdüm onu. Yani şimdi beynin değişik yerlerinde değişik özellikler var. Mesela duyma merkezi değil mi? Farklı bir yerde yan tarafında. Görme merkezinin bir kısmı arkada. Ama mesela hareketleri algılayan bölüm yan tarafta yine. Ki 27 ayrı bölge var görmeyle ilgili. Bakın sadece görmeyle ilgili. Dokunma beynin tepe kısımlarına geliyor. Böyle orta ve tepe kısımlarına geliyor. Değil mi? Onunla ilgili yine ayrı merkezler var. Birçok merkez aynı anda kontrol ediyor. Şimdi bakın şöyle bir şeyin üzerinde birçok yerinde ayrı bir özellik meydana geliyor. Ama tek bir tane bilinç var. Yani görme, duymanın, işitmenin, dokunmanın birleştiği bir yer yani değil mi? Böyle birleştiği bir yapı veya işte bir yapı da diyemiyoruz da yani işte değil mi? Bir yer var yani böyle. Şimdi bu zaten bakın bilim bizi gerçekten doğal olarak Allah'ın tamam, varlığına inşallah. Ve ruhun varlığına
i̇nşallah.
Götürüyor bizi.
İnşallah.
Bu zaten evrimi ve materyalizmi kesin olarak ortadan İnşallah. Kaldırıyor. Yani Darwin'in Açmazı Ruh kitabı var. Hocamızı mutlaka okusunlar. İnşallah. Değil mi?
Yani bir de Oktar hocam yani evet. O beyin hani diyorsun ya orada merkezi var, burada merkezi var. Şimdi hakikaten sebepler dairesinde orada burada bir merkezler çıkıyor da sonunda bir et yani bu. Normal hani onun bir takım canlıların şeyleri hani onu salatasını yapıp üstüne limon sıkıp yiyorlar yani. Hani sonuçta bu öyle bir orada duymanın gerçekleşebileceği, görmenin gerçekleşebileceği, işte insanların şefkat hissinin oluşacağı, işte birilerine acıyıp sevinç, üzülme, işte gülmek, ağlamak yani bunu yani bu tip şeylerin oluşabileceği ortada insanın vücudunda hiçbir yer yok ki. Hani mesela sevgiyi kalbe şey yaparlar ama yani kalp dediğin et işte kan pompalıyor. Hiç alakası yok o konuyla. Hani beyin desen bütün bunlar işte o da et. Hem de çok büyük bir oranı evet. Sen daha iyi bilirsin yağ değil mi? Yani normal evet. çıkartıp ortaya koysan hiç, yani zaten hiçbir şeye benzetemeyeceğin bir yapı. Bütün diyeceksin ki görme de burada oluyor, duyma da burada oluyor. Bütün bunlar orada algılanıyor. Onu gören orada onu tanımlıyor. Mesela sadece görmeyle bitmiyor ki. Tanıdığı birisini görünce hemen onu fark ediyor. İşte yaşlı birisini gördüğünde bir ona bir farklı bir his duyuyor. Telefonda bir sesi duyduğunda kime ait olduğunu anlıyor. Bütün bunlar o et parçasında olacak. Yani zaten haşa Allah'ın varlığını kabul etmemek için o et parçasını ilah ediniyorlar.
Evet.
Yani onu putlaştırıp bütün bunları o yaptı diyorlar.
Bir de o elektrik sinyali, yani en son vardığı yere işte protein, yağlar diyoruz ama biraz daha detayına inelim. En son vardığı yer bir atom.
Atom.
Değil mi? Bir atom o değiyor. Biraz daha detayına inelim. Yani atomları işte kuarklara kadar indiler artık. Daha da detayında bilim adamları belirli belirsiz ışınımlar diyorlar. Yani en son o elektrik sinyalinin geldiği yer belirli belirsiz ışınımlar olmuş oluyor. Şimdi o belirli belirsiz ışınımlar mı görüyor bu üç boyutlu dünyada? Öyle bir sonuç çıkmış oluyor. Bu da safsatı zaten. Bir de o yapıların birbirine uyumlu çalışması ile ilgili şimdi birim, yani kendimiz vücudumuz içerisinde gerçekten bütün yapılar birbirleriyle eş şekilde, uyumlu bir şekilde çalışıyor. Fakat şöyle bir olay var. Bu evrim teorisinin o milyonlarca senede oluştuğu iddiasını zaten tamamen çökerten bir şey. İki farklı cinsteki hücreler de birbiriyle çok fazla uyumlu çalışıyor. Mesela erkekte işte sperm hücresi var, kadında yumurta hücresi var. Şimdi bu bir çiftleşmeyle bu hücreler birleşiyor birbiriyle. Şimdi bunun detayında çok fazla olay var. Mesela sperm anne vücuduna girdiği zaman yumurta kimyasal bir sinyal yolluyor kendisine çekmek için spermleri. Onlar da yol alıyorlar. O spermin yumurta ile birleşme anında çok büyük olaylar oluyor. Detaylarını anlatırız inşallah onun ilerleyen günlerde. Ve en sonunda birleştikten sonra anne karnına yapışma süreci var. Şimdi burada muhteşem detaylar var. Ve evrimcilerin iddia ettiği gibi o milyonlarca senede oluşacak bir şey değil. Tabii. Çünkü hani bir canlı oluştu diyelim. Zaten o canlının bir de dişisinin oluşması lazım. Mümkün değil zaten. Evet. Yani burada bitiyor. Hadi oluştu diyelim, dişisi de oluştu. Bunların çiftleşip nesiller boyunca devam edecek şekilde bir sistemleri olması gerekiyor. Ve bunun için milyonlarca sene yok. Hemen olması lazım. En fazla yani her canlının yaşına göre, kimisi bir gün yaşıyor, ondan sonra kimisi bir hafta, kimisi 50 yıl, 60 yıl, 250 yıl işte yaşayan kaplumbağalar var. Hemen olması gerekiyor bunun. Yani bu sistem nasıl oluşacak peki? Yani erkek vücudunda işte sperm üretilmeye başlayacak. Kadın vücudunda yumurta. Bu birbiriyle bağlantısı yok ki bu iki yapının. Yani nereden bilecekler? Yumurta kendisine spermi çekeceği kimyasalı nasıl üretiyor? Yani laboratuvara mı sahip? Böyle bir laboratuvarı yok bildiğimiz kadarıyla.
Evet, vücutta 100 trilyon hücre var. Bu olması gereken değişiklik üreme hücrelerinde olması lazım.
Evet.
Üstelik mesela erkekte olduysa kadında da olması lazım ve uyumlu olması lazım. Yani bunun
zaten bütün bunlar önce o kadının erkeğin olması lazım.
Evet.
Yani ikisinin de üreme hücresinin olması lazım. Yani geriye git
tabii canım. Milyonlarca sene vakit yok, hemen olması gerekiyor.
Hayır, bir de zaten yani milyonlarca sene diyorlar ya. Yani her geçen süre fayda değil zarar. Yapım değil yıkım getirir. Yani evet. Akıl, şuur bir müdahale olmadığı sürece, yani bu çok açık bir şey yani. Bunu zaten, bu da çok ayrı bir komedi. Zaten bilimin bir dalı var bunu anlatan. Ve bu ispatlarla, deneylerle ortaya konmuş bir gerçek. Sonuçta evrendeki her şey düzensizliğe doğru gider. Bunu yani bilimsel deneylerle de kanıtlayabildiğin gibi zaten herkes kendi hayatında da bunu çok rahat gözlemler. Yani sen bir adam yazlık evinden çıkıp kışlığa gidip 6 ay sonra, 8 ay sonra geri döndüğünde bile boyası bozulmuş olur, bahçe demiri paslanmış olur, işte bilmem nesi yıkılmış olur falan yani. 6 ay değil 6 yıl bırak, çok ciddi zarar görür. 60 yıl sonra belki yerinde bulamazsın. Hele öyle milyon yıl geçecek, tozunu bulamazsın yani. Yani zaten hani var olan düzen sürekli bozulmaya doğru gidiyor. Bir şey, elmayı koyuyorsun çürüyor. Yani sen çürümüş bir elmayı koyuyorsun da o zamanla gelişip kendine kabuk yapıp düzelmiyor ki. Bir şeyin daha iyi hale gidebilmesi için mutlaka o daha iyi hali bilen ve onu daha iyi hale götürmeyi isteyen ve onu yapacak gücü olan bir kudret lazım. O kudretin de her şeyi bilen bir kudret olması lazım. O da Yüce Rabbimizin, Allah'ın kudreti. Başka hiçbir açıklaması olamaz yani.
İnşallah.
Yani hiçbir açıklaması olamaz. Şimdi nasıl olacak da toz toprak, yani bir kere hakikaten şaka yapar gibi iddiaları. Diyor ki kainat neydi ilk başta? Tozlu topraktı. Yani o toz toprak milyar yıl geçti diye böyle bir sistem kuracak. İnsan olacak, milyonlarca çeşit canlı olacak, bitkiler olacak. 100 metrelik ağaçlar olacak, topraktaki suyu oraya taşıyacak. Her birinin ucundan farklı meyveler çıkacak. Biri portakal verecek, kabuğunu soyduğunda dilimlenmiş çıkacak. Öbürü karpuz olacak, kupkuru topraktan %99'u su. Kesilebilir bir su haznesi gibi mesela. Yazın tadı çıkacak. Güzel olacak, yazın çıkacak. Yani böyle bir şeyin zerresi bile oluşamazken oluşan şey o kadar mükemmel ki orada sadece hani bizi Allah'ın yaratmasını gösterdiği gibi bir de Allah'ın sonsuz yaratma gücünü gösteriyor. Yani bunlardan bir tanesi olsa yeterdi. Yani yeryüzünde hiçbir şey olmayıp bir tane hücre olsaydı zaten mutlaka onun Allah tarafından yaratılmış olması gerekirdi. Bir de bir tane hücre değil, o milyarlarca hücreden oluşan işte canlılar var, insanlar, hayvanlar. Onun için hakikaten aslında çok komik bir şey anlattılar da. O hücrenin
fosilleri var, gösterelim mi?
Evet, inşallah.
Şimdi bakın, şimdi bir önceki programlara göstermiştik. Bunlar stromatolit deniyor bunlara bilimsel dilde. Sığ denizlerde ve ılık bölgelerde yaşayan, ki burada başka fosiller de var, bakın başkasını da alayım şöyle. Sığ bölgelerde ve sen de kaldırabilirsin Serdar Hocam. Ilık bölgelerde yaşayan siyanobakterilerin, yani kırmızı ve yeşil alp bunlar. Yosun türü organizmalar. Kırmızı ve yeşil yosun türü organizmalar. Ardışık tabakacıklarının birikmesiyle oluşmuş bir yığın yapısı. Laminalı bir yığın yapısı. Bakın çizgi çizgi görüyorsunuz böyle. Laminalı bir yığın yapısı oluşturuyor. Şimdi siyanobakteri bir bakteri fosili. Bu böyle fotosentez yapabiliyor. Fakat bunun bir özelliği var bakın. Bu bizim gösterdiğimiz bütün fosiller 2.4 milyar yıllık. Bunlar Avustralya'dan elde edilen fosiller. Fakat bunların bir de 3.5 milyar yıllık olanları bulundu. Bakın 3.5 milyar yıl önce, pardon şuradan hemen gösteriyorum, evet. 3.5 milyar yıl önce bulunmuş olan siyanobakteriler, ki şurada bakın şöyle. Evet. Burada görüyoruz bakın şimdi. Evet, büyütelim. Bunlar bakın siyanobakterinin fosilleri, gerçek fosiller bunlar. Ve günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı. Şimdi devam edelim. Bakın bu mikroskopik görüntüsünü görüyorsunuz bakterinin. Mikrofosiller. Tam 3,5 milyar yıl yaşında Avustralya'daki bir bölgede bunlar bulunuyor, kaya katmanlarında. 3,5 milyar yıllık kaya katmanları. Yani günümüzdeki haliyle aynısıyla hiçbir fotosentez yapan, tabii bakın çok kompleks bir hücre. Yani fotosentez yapabiliyor. Dolayısıyla oksijen de üretiyor aynı zamanda. Bakın bu şunu da gösteriyor. Hani ilkel atmosferde oksijen yoktu diyorlar. Bakteri, işte oksijen üreten bakteriler var aynı dönemde. İnşallah. Ayrıca oksijen üretmeyen ama oksijen tüketen bakterilerin fosilleri de var 3,5 milyar yıllık. İnşallah. Kaldı ki bir de 3,5 milyar yıllık okside kaya katmanlarında okside uranyum ve okside demirler var. Değil mi? Bunlar da ilkel atmosferde oksijen olduğunu gösteriyor ve bu hücre birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyor ve bakın işte Chert denen bir bölgesi Avustralya'nın 3.5 milyar yıllık yaklaşık yaşında bunlar. Burada görüyorsunuz bakın fosil, gerçek fosillerin görüntüleri ve bunlar da canlandırmaları bu şekilde oluyor bakteriler bunlar zaten. İşte Nature dergisinde de yayınlanıyor bu. Bakın 3.5 milyar yıllık Chert bölgesinde mikrofosil kalıntıları diyor. İzlerine rastlandı diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Günümüzdeki haliyle aynı olan bir bakteri eksiksiz ve mükemmel olarak, ki öyle olmak zorunda zaten, 3,5 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Ne demek bu? Yaratıldı evet, demek. Çok açık değil tamam. mi?
Hiç de değişmiyor.
Evet. Evet. Mesela şimdi anlatılıyor bu karmaşık sistemler. İşte hücreler, proteinler alınıyor, bir yerlere götürülüyor. Değil mi? Onun sentez üretim aşamaları apayrı bir alem. Şimdi bunlarda bir tane eksiklik olsa, bakın bu çok önemli, o hücre hayatta kalamıyor. Yani yaşaması imkansız. Yani o taşıma sisteminde bir eksiklik olsa, arıza taşınamasa gerekli gittiği yere, istediği kadar protein üretilsin, gitmesi gereken yere gitmedikten sonra hiçbir işe yaramaz o, değil mi? O hücre ölür. Yani çok açık bir şekilde ölür. Yani bir hücrenin önce bir proteinler oluşacak, sonra DNA'sı oluşacak falan gibi saçma bir ilerleme şekli olamaz. Yani Allah'ın yaratmasının dışında tabii. Allah dilese o da olur da. Tabii. Ama tesadüfen böyle bir şey olamaz yani. Çok açık. Çocuk bile anlar bunu.
Evrimciler bir de bu durumda şunu demiş oluyorlar. Yani atomlar bir araya geliyor. Şimdi şu anda dünya biraz ilkel. Yani onların deyimlerine göre. Dışarıda da besin yok. Yani henüz bir canlı oluşmadı. Ama böyle çok uzaklarda işte uzayda güneş var. Oradan bir enerji akışı var. Biz oradaki enerjiyi kullanabilen bir canlı oluşturalım diyor atomlar bir araya gelip. Öyle bir canlı oluşturuyorlar ve işte bu bakteri fotosentezle kendi enerjisini elde etmeye başlıyor. Yani şunu böyle masalda bile anlatsam evet, böyle masal olur mu deriz yani, değil mi? Böyle ne saçma deriz
evet,
yani.
Evet, şimdi mesela bu evrimcilerin ne kadar ilkel bir bakış açısı olduğunu da gösteriyor. Bakteriyi ilkel görüyor ama mesela insan onların gözünde en kompleks varlık. Bakterinin yaptığını yapamıyor. Fotosentezi yapamıyor insan. Onlara muhtacız yani. Mesela bitkiler de üretiyor ama çoğu oksijen bakterilerce üretiliyor. Bakteriler aynı zamanda besin endüstrisinin temeli olan şeker molekülünü de üretiyor. Yani bizim yapamadığımız en temel işleri yapıyorlar. Oksijen üretimi gibi. Dolayısıyla hayatın böyle ilk bazılarını ilkel olarak görmeleri, bazıları böyle geçmiş olarak görmeleri çok yüzeysel. Yani Allah evet, her birine evet, farklı bir vazife vermiş. Onlar da bu vazifelerini hakkıyla yerine getiriyorlar. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın kudretinin tecellileri oluyor evet, maşallah.
Bakın birkaç örnek verelim mi? Bu burada gen sayıları bildirilmiş bazı canlıların. Mesela insan mitokondrisindeki gen sayısı 37 olarak geçiyor. 37 tane geni varmış. Kendi DNA'sı var mitokondrinin. Bir tane virüste 80 kadar gen bulunabiliyor. Devam ediyoruz. Çok ufak bir bakteri var. Mycoplasma genitalium diye. Bu ufak bakterideki gen sayısı 485. Yani bu çok kompleks bir yapı değil mi? 485 evet, tane genin kodladığı proteinlerin sayısı tabii binleri buluyor. Çünkü bir gen birden fazla protein kodlayabiliyor. Ve çok birçok zamanda böyle.
Bizlerin varsayımlarını alt üst ediyoruz abi evet, tablo.
Devam ediyoruz bakın burada. Yine öyle bakteriler var ki burada bakıyorsunuz 1700 tane geni var değil mi? Mesela 1300 tane geni var. 1200 tane geni var. Ki hatta bir virüs o bahsedilen. Yine burada mesela bir başka bakteri bizde hastalık yapan insanlarda bu hemofilus influenza diye influenza hastalığı yani grip hastalığını da meydana getiren soğuk algınlığı hastalığını 1700 tane geni var. Başka bir bakterinin bakın 2200 tane geni var. Yani öyle bakteri hakikaten çok kompleks evet, varlıklar. Evet. Mesela bu ilk bakteri siyanobakteri denen fotosentez yapıyor.
Maşallah.
Ya fotosentez evet, o kadar yani bugün yapılabiliyor mu laboratuvarlarda?
Yok.
Nasıl olduğu çözülmüş değil. Yani bırakın hani yapmayı. Evet. Tam aşamaları kesin olarak bilinmiyor. Yani güneş ışını alıyor değil mi? Ondan nişasta üretiyor mesela bu. Yani muazzam bir şey. Hani güneş ışığında giden arabalar daha yeni yapılmaya başlandı. Evet, öyle nişasta üretmek zaten bütün dünyanın yiyecek ihtiyacı karşılanır öyle bir sistem olsa. Ki onu bakteri 3,5 milyar yıldır yapıyor.
Tabii. Yani biz bunu bugün 2010 yılında böyle hani şaşırarak heyecanla konuşuyoruz bunu yapmasını. O 3 milyar yıl önce zaten bunu yapıyor yani. Bizim esamemiz yokken o zaten yapıyor. Hiçbir şeyi de olmuyor. Yani onunla bir zorluk da çekmiyor. Zaten onu yapacak şekilde yaratılmış. En mükemmel şekliyle yapıyor. Milyarlarca yılda yapmaya devam ediyor. Ve insan taklit edemiyor. Sonra o aynı insanın işte bir kısmı kalkıp diyor ki bu tesadüfen oldu. Yani insaf demek lazım.
Şimdi size bir örnek daha vereceğim bakın evet, buradan. Evrim bazı canlıların daha işte evrimde daha ilkel olduğunu mesela insanın evrimin en son aşaması olduğu gibi saçma sapan bir iddiaları var değil mi bunların? Bakın bu gen sayısını kıyaslayalım. Burada diyor ki farenin gen sayısı kaç? 23 bin. İnsanın gen sayısı kaç? 23 bin. Yani fare şimdi insandan tabii ki değil yani. İnsan tabii o anlamda daha karmaşık sistemlere sahip. Beyin var mesela değil mi? Diğer sistemleriyle. Evet. Fakat bu gen sayısıyla orantılı. Yani bu da evrime bir darbe vuran bir şey. Tabii. Biyolojik saat demeye kalktılar. Moleküler saat diye özür dilerim düzeltiyorum. Moleküler saat diye bir şey iddia etmeye kalktılar. İşte şu molekül şu şeyler genler şöyle oluyor. Şu kadar zamanda şu hale dönüşüyor diye moleküler karşılaştırmalar yaparak. O da yalanladı evrimi. Fosil kayıtlarıyla ters düştü. Tabii. Yani evrimciler her zaman delillerin evrim ortadan kaldığını görüyorlar aslında. Evet. Fakat inatla bu batıl dinlerini, batıl bir dine iman etmişler. Onu ne olursa olsun bilime karşı savunmaya çalışıyorlar.
Hatta bazı bitkilerde ve amip türlerinde insan gen sayısından 200 ile 300 kat fazla. Yani insan kuarkla bitkiyi düşünün. Bitkinin 200-300 kat daha fazla olabiliyor bazı türlerinde. Dolayısıyla yani hakikaten çok yüzeysel bakıyor.
Yani hiçbir tarafında öyle bir sıralama yok. Yani canlılığın. Bir de Oktar Hocam dediği gibi evrimciler hani ne zaman evrimi delil olsun diye bir şey araştırmaya kalksalar, bir şeyi araştırsalar buldukları sonuçlar Allah'ın izniyle tam tersi oluyor. Yani evrime bir darbe daha vurup yaratılışı destekliyor. Yani bunun herhalde en güzel şey kanıtlarından biri de yani fosil araştırmaları. Çünkü çok meşakkatli bir şey. Yani 100 yıldır yapıyorlar, 100 yıldan fazladır yapıyorlar. Yeryüzünün bütün katmanlarını kazdılar. Her buldukları fosil yaratılışı gösteriyor.
Evet.
Yani elektron mikroskoplar icat edildi. Onlar bunu yaparken evrimci bakış açısıyla bakanlar o işte içi su dolu baloncuk dedikleri hücrenin içini görünce oradan evrime kanıt bir şey göreceğiz zannettiler. İşte hani hep anlattığımız gibi o detaylar görüldükçe yani bunun bir şehirden bile daha kompleks bir yapı olduğu anlaşıldı. E şimdi mesela tıp da ilerledikçe göz nasıl görüyor anlaşıldıkça yani bunun tesadüfen olması imkansız olduğu anlaşılıyor. Kulağın nasıl duyduğu anlaşıldıkça mesela hani geçen programlarda konuşmuştuk kulak kepçesini adamlar körelmiş organ kabul ediyordu yani. Niye? Cahillikten kaynaklanıyor. Mesela biraz daha bilim ilerliyor. Kulak kepçesi iyice incelenip araştırıldığı zaman onun ne kadar önemli bir fonksiyonu olduğu, sesin yönünü onunla tespit ettiğimiz, sesin kalitesini artırdığı, miktarını yani bir sürü fonksiyon olduğu anlaşılıyor. Onun için hani bu zamana bırakma hikayesi evrimcilerin çok büyük bir aldatmaca. Yani buna asla kimsenin inanmaması lazım. Şu anda bile kullanmaya çalışıyorlar ya. Hani bugüne kadar tamam bulamadık ama belki ileride bulacağız falan o şeyin programında da vardı Yiğit Bulut'un. Hani ileride tamam şu gün için bilemiyoruz diyor Hüce.
Evet.
Hem bugün bilemiyorsak herkes %100 emin olsun ki bundan 100 yıl sonra bizim evrimin olamayacağını 100 kat daha iyi biliyor olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani belki yüz binlerce daha fazla delil çıkacak bize yaratılışı gösteren. Yani çünkü bu işin yönü grafiği çok açık belli. Her yeni öğrendiğimiz şey Allah'ın sanatını gösteriyor bize. Her yeni bilgi onun ne kadar sonsuz bir kudret tarafından yaratıldığını gösteriyor. Çünkü detay gördükçe insan o zaman anlar. Mesela şeyde öyle değil midir? Bir binaya çok uzaktan baksak bir gökdelene hani bir kibrit kutusu gibi bir şey gözükür yani. Onun ne olduğunu bile anlamazsın. Belki de dersin ki bu bir çıkıntıdır toprağın üstünde. Dörtgen bir şey. Ama sen yaklaştıkça biraz daha biraz daha mesela camları olduğunu görsen dersin ki bir dakika ya bu öyle basit bir şey değilmiş. Biraz daha yaklaşırsın kapısını görürsün biraz daha. Hele bir içine girdin mi asansörler işte giriş, resepsiyon, elektrik, aydınlatma, santraller, telefon hatları bilmem ne. Yani ondan sonra bu sefer her bir parçasını incelediğinde ayrı bir hayranlık uyandırıcı bir şeydir. Yani asansöre bak o bir şey. Santrale bak o ayrı bir şey, havalandırma ayrı bir şey. İşte aynı bunun gibi yani sonuçta biz detay öğrendikçe o detaylar bizi Allah'a yaklaştırır inşallah.
İnşallah.
Evrimcilerin dediği gibi öyle hani milyar yıl geçmeyle hiçbir şey olmaz. Milyar yıl, milyar kere yaratılışı ispatlar. Her geçen zaman, her geçen çıkan delil onların aleyhine işler inşallah.
Ben inşallah. Bir film izlemiştim bu evrimle ilgili. Filmde şöyle bir şey yani propaganda amaçlı yapmışlar filmi zaten belli. Uzaydan bir göktaşı düşüyor. İçerisinde bir hücre var. O işte incelemeyi yapan bilim adamları alıyorlar. İşte laboratuvara getiriyorlar. Laboratuvarda o hücre kendi kendine bölünmeye başlıyor. İşte daha doğrusu protein, aminosit tarzı şeyler var. Birden birleşmeye başlıyorlar. Hücre oluyorlar. İşte hücreden sonra o suyun içerisinde tutuyorlar. Bir bakıyorlar ertesi gün gelmişler. Balık olmuş mesela. Balık olarak gözüküyor. Ondan sonra orada işte radyasyon veren makineler var. 2-3 gün sonra geldiklerine bir bakıyorlar. Balık çeşitlenmesi olmuş. İşte bazı balıklar sürüngen olmuş. Camın üzerinden atlamaya çalışıyorlar falan. Yani böyle propaganda amaçlı bir şey yapmışlar. Eğer evrim olsaydı biz bunu aynen bu şekilde gözlemlememiz gerekirdi. Yani laboratuvarda mesela amino asitleri bıraktığımız zaman bir bakacaktık. Mesela biz mikroskop altında gözlemliyoruz. Amino asitler yavaş yavaş kendi kendine birleşip protein. Ondan sonra farklı farklı proteinler birleşip hücre. Ondan sonra o hücreyi mesela su ortamına bıraktığımızda küçük böyle balıklar onlar yavaş yavaş geçip bunu gözlemlememiz gerekiyordu. Milyon seneyle falan alakası yok bu işin. Bir de zaten bunu gözlemlemiş olsaydık bu yine Allah'ın varlığını gösterirdi. Tabii, yani tabii. Evrimciler zannediyor ki işte kendi kendine hücre oluşsa, protein oluşsa sanki Haşa işte Allah'ın varlığını inkar edeceğiz gibi bir sonuç çıkacağını zannediyorlar. Böyle bir şey olmaz. Yani biz mesela bir mutfağa girsek işte un şey olsa, yumurtayla karışsa, ondan sonra süt dökülse, birden işte karışmaya başlasa, bir pasta oluşsa biz şey mi deriz yani burada? Demek ki pasta kendi kendine oluşuyor mu deriz? Yoksa bizim göremediğimiz ve bu pastanın bilgisine sahip bir varlık mı yapıyor deriz bunu. Değil mi? Onu ikinci seçeneği söyleriz. Zaten öyle bir şey oluşsaydı biz yine Allah'ın varlığını görecektik. Allah demek ki evrimle yaratmış diyecektik. Yani öyle onlar istediği kadar kanıt arasından yani istedikleri kanıtları bulsalardı bile yani geçti şu anda bitti artık. Gözlemledik ve bitti yani ikinci bir ihtimal kalmadı. Yine Allah'ın varlığını gösterecekti. O yüzden boşları uğraşmasın.
Yok zaten oluyor mu? Yani bu yani her şey yoktan var olmuyor mu? Yani her yeni doğan insan yokken var oluyor değil mi? Onun hücresi daha yokken sonra ilk hücresi oluyor sonra insan oluyor. Bütün canlılar için bu geçerli değil mi? Bir bakteri yokken yeni bir bakteri oluyor. Sıfırdan değil mi? Yokken yani. Yani hep yoktan yaratılış var zaten. Yani bu insan sadece zaman içinde biraz hani zamana yayıldığı için böyle aklın ihtiyarı kalkmıyor. Yani birdenbire karşımızda bir adam belirip hop oturup belirse orada aklın ihtiyarı kalkar. Allah bunu güya işte zamanda bir algı olarak var. O zamanda oluyormuş olduğu için insan şaşırmıyor buna. Yoksa hep sürekli yoktan varoluş var.
Tabii,
öyle değil mi? Bütün canlılar sürekli yoktan var oluyorlar, ölüyorlar. Yoktan var oluyorlar, ölüyorlar. Yani yaratılıyorlar, ölüyorlar. Yaratılıyorlar, ölüyorlar sıfırdan yoktan.
İnşallah.
De şöyle bir... Ver hocam.
Yok, hayır. Bir de yani canlının kendi bilgisi dışında bütün bunların geliştiği o kadar aşikar ki. Yani hani bir kedinin yavruları olmuş. Geçenlerde onu gördük de. Kedinin kendisi zaten bir sene önce belli ki doğmuş. Kendi de küçük. Yavrulamış, minicik minicik yavruları var. Yani şimdi onun yani onu kendi rahminde, karnında oluşmasından ne haberi var? Onların nasıl gelişeceğinden ne haberi var? Onları ama doğdukları günden itibaren hemen onlara bakmaya başlıyor. Onları temizliyor. İşte bir anda vücudunda onları besleyecek süt sistemi oluşuyor. Nereden haberi var onun yani? Ne yavrusu olacağını bilir adam. Hadi oldu yavrular ya bunlara süt lazım deyip kendinde süt üretecek sistem mi kuracak? Onları nereden biliyor temizlemesi gerektiğini, koruması gerektiğini, bir yerde saklaması gerektiğini? Yani zaten belli ki onun tamamıyla dışında gelişiyor olay. Kesinlikle. Ama onu bilen, ona veren bir varlık var yani. Bunu tutup da zaten işte hani senin biraz önce anlattığın konu zaten buradaki mesele böyle bir şey kendi kendine tesadüfen olamaz. Yani bunu mutlaka ve mutlaka bir yaratan var. O yaratan dilediği gibi yaratır. O nasıl isterse öyle yaratır. Biz şu anda delillerine baktığımız zaman bunun öyle evrimsel bir süreçle yaratılmadığını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Ama Allah dileseydi öyle de yaratırdı. Kesinlikle. Ama dediğin gibi onun da delillerini görürdük o zaman. Bakın, öyle deliller yok.
Bir deneyden bahsedeyim şimdi önümde duruyor da. Bu işte insan genom projesini yürüten bilim adamlarının olduğu Craig Venter Enstitüsü diye bir enstitü var işte. Çok büyük bir yer Amerika'da. Bir şey yapmışlar. Bakın dünyanın en küçük bakteri Mycoplasma genitalium diye 485 tane geni var. Şimdi buna mutasyonla her bir geni mutasyon yapmışlar. Harf eklemişler. Ortaya çıkan sonuç diyor 381 tanesi diyor hayati olduğu anlaşıldı diyor. Yani hangileri hayati olduğuna bakmak için yapmışlar bunu. Yani 381 tanesindeki gene bir tane harf eklediklerinde ölmüş hepsine bakteri. Diğerlerinin hepsi sakat hale gelmiş. Yani kardeşim sen yani kendi elleriyle bakın evrimi sürekli yalanlıyorlar. Yani değil mi? Diyorlar ki mutasyon oldu, o ya daha iyi oldu. Kardeşim 381 tanesinde ölmüş bakteri bakın. 485 tane genin 381 tanesi çok büyük bir çoğunluğu %90'ında bakteri hepsinde ölmüş. Diğerlerinin hepsi sakat hale gelmiş bakteri.
Ya olay çok açık. Garibin bakteriyi ne kurcalıyorsun yazık öldürüyorsun, telef ediyorsun.
Tabii. Bir de bu şunu gösteriyor. Bakın ne kadar kompleks yapıları var ki genlerin. En ufak bir dışarıdan müdahale olduğu zaman yani mutasyon onların bilimsel şeydeki anlamı yani kelimesiyle mutlaka o bakteri ya ölüyor ya sakat hale geliyor. Veya herhangi bir canlı için değil mi? İnsanda da 10 bin üzerinde genetik hastalık var. Hele bir genini değiştir. Tabii. Neler oluyor? Bir de insan gibi canlılar da bir gen birden çok özelliği kontrol ediyor. Mesela aynı gen boyun uzunluğuyla ilgili bir özelliği de kontrol ediyor. Üreme organlarını da kontrol edebiliyor. Görmeyle de ilgili bir özelliği kontrol edebiliyor. Bakın aynı gen. Bu çok yani kompleksi çok arttıran bir şey. Siz onda en ufak bir değişiklik, bir mutasyon meydana geldiği zaman o organizma iflas ediyor. Yani boyla ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Üreme organlarıyla çıkıyor, görmeyle ilgili çıkıyor aynı anda. Ya bu da işi daha da şey hale getiriyor. Yani iyice imkansız hale getiriyor onların dile. Zaten biliyoruz imkansız olduğunu yani.
Evet, öyle de. Olarak. Bir bilgi verelim. Şimdi o hayati olduğu anlaşıldı demiştin ya Okan Hocam. Şimdi insan vücudunda da mesela bazı organlar var gerçekten hayati. Yani kalp olmasa mesela insan yaşayamıyor. Beyin olmasa yaşayamıyor. Ama bazı organlar ve yapılar var. Onlar da hayati değil yani. Olmasa da olur. Mesela apandiks organı var. O alındığında da insan yaşamına devam edebiliyor. Şimdi burada şöyle kilit bir nokta var. Yani bu çok önemli inşallah. Her organ yani bir organın varlığı, hayati bir organın varlığı da evrime delil. Hayati olmayan bir organın varlığı da, pardon, evrime delil değil. Hayati olmayan bir organın varlığı da evrime delil değil. Nasıl oluyor? Şimdi evrimcilerin söylediğine göre işte doğal seleksiyon yoluyla hayatta kalma mücadelesi, o çok önemli. Hayatta kalma mücadelesi sonucunda insan oluştu diyorlar, değil mi? Dolayısıyla bizim kıstasımız sadece hayatta kalma olması gerekiyor. Şimdi hayati bir organsa eğer, bu canlı ilk oluştuğu anda o hayati organın mutlaka olması gerekiyor. Yani olmazsa eğer zaten yaşayamıyor, ölüyor. Eğer hayati bir organ değilse o zaman o canlıda o niye oluşuyor? Değil mi? Yani evrim sadece hayatta kalma mücadelesi üzerine bir yapıysa, mesela doğal seleksiyonla, o zaman o niye oluşuyor? Dolayısıyla yani bu iki çeşit organın ve yapının da varlığı evrimi çürütüyor ve hiçbir şekilde delil değil inşallah. Yani bu çok önemli konu.
Ya zaten hayır, bir de komple her söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Yani güya kompleks bir organ küçük gelişmelerle oluşacak. Ama öbür tarafta da ne diyorlar? İşe yaramayan şeyler de körelip yok olacak. Zaten bu birbirine taban tabana zıt iki iddia.
Evet.
Ya çünkü o zaman mesela kompleks bir organın ilk parçası oluştuğunda işe yaramayacağı için zaten hemen yok olması lazım. Yani zaten oluşmaz ayrı konu da. Hani değil oluşmayı bir şekilde oraya konsa bile, diyelim gözün bir parçası. Hani şeffaf kısmı. Tek başına ne anlamı var ki, adam bakınca sadece oradan şeffaf yerden derisinin altını görürsün yani. Hiçbir işe yaramayacak bir şey. Yanlışlıkla onların iddiasına göre öyle bir şey oldu. Ne olacak? Yok olması lazım hemen. Ama öbür taraftan bunu söylerken bir de tam aksini iddia edip diyorlar ki 40 tane parçası zaman içinde tek tek çalacak. Yani zaten onun için hakikaten komik o şey var ya, o süper bebek de gülüyor ya kahkahalarla.
İşte bir yalan söylediğiniz zaman binlerce yalan söylüyorlar onu ayakta tutabilmek için. İsterseniz bitirelim mi?
İnşallah.
Bir ayet okuyayım.
İnşallah.
Şimdi senelerdir evrimciler, biraz önce hocam senin de bahsettiğin gibi, işte fosil arıyorlar, gece gündüz çalışıyorlar yani. Böyle bir düzen kurmak için uğraşıyorlar evrimi ispatlamak adına. Fakat tabii Allah'ın düzeninden habersizler inşallah. Yani onların kurduğu düzenler çok zayıf zaten. Onu da Allah yaratıyor. Ayette Allah şu şekilde buyuruyor. Şeytanla Allah'a sınırım. Onlar inanmayanlar bir düzen kurdular. Allah da buna karşılık bir düzen kurdu. Allah düzen kurucuların en hayırlısıdır diyor Allah. Ali İmran suresi 54. ayette. Yani onlar farkında olmadan aslında Allah'ın varlığını ispatlamak için senelerdir uğraşıyor. 150 senedir Allah hizmet ettiriyor inşallah. Allah'ın yaratıcısı.
Zaten bu teorinin var olması da bizim Allah'ın izniyle Allah'ın varlığını, azametini anlatmamıza vesile oluyor. Yoksa hakikaten üstünde yani konuşulmaya bile değmeyecek saçma sapan bir şey iddia ettikleri şey. Ama Allah'ın izniyle onun üzerinden anlattıkça anlatıp her seferinde de Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, azametini tespit etmiş oluyoruz inşallah. Böylece kurdukları tuzak tam anlamıyla tepelerine geçmiş oluyor inşallah.
Mehdiyete böyle bir zemine geliyor. Allah'ın kaderinde var o tabii inşallah.
İnşallah.
Değil mi? En büyük fitnenin olduğu dönemde İslam'ı hakim kılacağı kulunu yaratıyor Allah. Hazreti Mehdi'yi. Hazreti İsa'yı tekrar yaratıyor. Tekrar geri geliyor inşallah. Ve böylece de bunun üzerinde yani en büyük fitneye karşılık olmuş oluyor. Bu bakımdan tabii her şey hikmetli inşallah. Allah'ın dediğini ilmiyle. Bitirelim mi?
Bitirelim. Evet.
Yarın hangi kanallarda olduğumuzu herhalde Kanal Avrupa'da saat 22'den itibaren bizi Kanal Avrupa'dan izleyebilirler inşallah.
Mavi Karadeniz Radyo, Harun Yahya TV ve Kanal Avrupa.
Kanal Avrupa. Herkese de hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler inşallah.